Ayrım 8, Asıl Gerçek, David Baldacci, Sayfa 109, 19. Bölüm. Dallas Teknoloji Merkezi boyunca sıralanan yüksek binalar çoğunlukla karanlıktaydı. Bu binalardan biri de Pender ve ortaklarına aitti. Binanın tamamına sahip olan şirket, ülkedeki en pahalı toprakların tam ortasında duran göklerini almak için 8 haneli bir ücret ödemişti. Adı Pender ve ortakları olsa da şirketin tek sahibi vardı. O da şirketin kurucusu Richard Dick Pender'di. Televizyonda misyonerlik yapan herhangi biri gibi keskin yüz hatlarına, dişlerini ön plana çıkaran sırıtışa ve çok düzgün bir hale getirilmiş saçlara sahipti. Gösterişli duruşunda jilet gibi ütülenmiş parlak kıyafetler giyen bir savunma avukatı edası vardı. Ayrıca bir insanın omurgasına ardı ardına bıçak batırırken dahi gülmeye devam edebilirdi. Sloganı çok basitti. Gerçeği yaratabilecek durumdayken neden arama zahmetine girelim? Pender'in çalıştığı alana algı yönetimi deniliyordu. Algı yönetimi şirketleri dünyanın her yerinde neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunu ortaya atmak için para alıyordu. Bazı geleneksel lobi şirketleri kendilerini algı yönetimi şirketi olarak görse de aslında öyle değillerdi. Sadece birkaç tane gerçek algı yönetimi oyuncusu vardı. Pender ve ortakları da dünyadaki en iyi algı yönetimi şirketlerinden biriydi. Dick Pender her türlü sırrı toprağa gömebilir, basının bu konuları gün yüzüne çıkarma girişimlerini önemsiz kılabilirdi. Adam ayrıca ara sıra bazı gerçeklere dayanarak savaşlar başlatmış ya da devam eden savaşları şiddetlendirmişti. İnsanlar işin gerçeğini araştırınca da hiçbir şeye ulaşamamıştı. Çünkü Pender araştırmaya neden olan her türlü şeyi şaşırtıcı bilgi, rakam ve yalan katmanının altına saklamıştı. Fakat o çoğunlukla gerçeği yaratmayla ilgileniyordu. Bu işi yapmak için de hem hükümetten hem de dünyanın her tarafındaki özel kaynaklardan büyük paralar almıştı. Müşterileri için gerçeğin yaratılması önemliydi. Çünkü asıl gerçeğin neler getirebileceği çok belirsizdi. Yaratılan gerçek kontrol edilebilirdi. Asıl gerçek ile yaratılan gerçek arasındaki ayrım herhangi bir bomba ile atom bombasının arasındaki ayrıma eşdeğerdi. Pender'in o akşam özel bir ziyaretçisi vardı. Özel asansör misafirini üst kata çıkardı. Bir kapı açıldı ve siyah kapüşonlu bir mont giyen Nicholas Creel kata geldi. Bir görevli onu dışında tek taraflı bir cam olan odaya yönlendirdi. Bu odadan savunma şirketi patronu Pender ve ortaklarının ileri teknolojiyle donatılan savaş odasına bakacaktı. Pender adamın yanına oturdu. "Umarım uçuşunuz iyi geçmiştir Bay Creel." "Uçuştan haberim dahi olmadı. Tüm yol boyunca uyudum." "Forbes listesinde ilk 15'e girdiğinizi duydum."
"Doğrudur," diyen Creel umursamaz bir tonla söylenenin doğruluğunu onayladı.
Pender tahminde bulunarak "18 milyar dolar mıydı?" dedi.
"Aslında 21.
"Tebrikler."
"Ne için?"
İlk 1 milyarımı kazandıktan sonra daha fazla paramın olması bir fark yaratmadı. Sonradan gelen 20 milyar yaşam stilimi değiştirmedi. Sen rapordan bahset.
Pender bir düzine kişinin yoğun bir şekilde çalıştığı yere bakan tek taraflı camı gösterdi.
Savaş odamızın tamamını bu işe aladık. 30 kişi yüzlerce bilgisayar, devasa veri tabanları ve Google'ın sahip olduğu her şeyle yarışabilecek bir internet ağı.
Peki bunların izinin bulunup buraya ulaşılmayacağından emin misin?
Yüzlerce web sitesinin ve internet portalının elektronik kimliğini çalmak dahil birçok olağanüstü güvenlik tedbiri aldık. Yani birisi haberlerin kaynağını araştırmak isterse elektronik tünelimiz onları örneğin doğrudan Vatikan'ın resmi sitesine ya da Kızılaç'ın sitesine götürecek. Ayrıca birçok rakibimizin sitesi ile birlikte kendi sitemizi de bunların arasına dahil ettik.
Yani birileri işin ucunu size kadar getirirse kimliğinizin çalındığını iddia edeceksiniz.
Pender kendini beğenmişçesine yüzlerce iğne üretebilecek durumdayken neden samanlıkta iğne arayalım yanıtını verdi. Peki adamların?
Çok iyi para kazanıyorlar. Ayrıca bana sadıklardır.
Sizin bu işteki çıkarınızın ne olduğu konusunda en ufak fikirleri yok.
Aslında bunları önemsemiyorlar da. Burada vicdana yer yok. İşimizin ne tür sonuçlar doğuracağı konusunda kaygılarımız yok. Orası müşterimizin bileceği iş.
Tutumunu beğendim. İlk baştaki etki de zaten tamamen umduğumuz gibi oldu.
Pender sakince bazı ülkelerin savaşa girmesi için hazırlanan vahşi ve yabancı istilacıların çöldeki bebekleri yuvalarından söküp atmaya çalışması ile ilgili hikayelerden biraz daha kapsamlı bir şey yaptık dedi. Yüzünde kibirli bir gülümseme vardı.
Ancak siz iyi bir hikaye seçtiniz Bay Creel. Yapmamız gereken tek şey topu sürmekti. Daha sonra herkes de topun peşine vurmaya başladı.
Rusya kolay bir hedeftir. Binlerce ölü Rus'u nereden buldunuz?
Aslında Photoshop çalışmaları işi halletti. Yıllar önce aldığımız eski KGB dosyalarındaki birkaç gerçek mağduru da aralarına serpiştirdik. Elimizde 4 gerçek ceset var. Ancak herkes diğer 32 binin de onlar kadar gerçek olduğunu düşünüyor.
İleri görüşlülüğünüzü konuşturmuşsunuz.
Benim işim bu. Şu anda devlet başkanı Gorşkov'un beyninde yavaşça büyüyen anevrizmayı hayal edebiliyorum. Özetlemek gerekirse kıskaç stratejisini ve daha sonra da Vesuvius taktiğini uyguladık. Elini Creel'a doğru uzatıp, ''Siz suçlanacak yeri ayarlıyorsunuz değil mi?'' dedi.
''Evet ama işe yarar olduğunu düşündüğüm bir şey masana gelirse bana ilet. Ben gerekeni yaparım.''
Bu işi neden yaptığınızı sorgulamak istemem. Ancak Ares'in 4 seferdir ardı ardına 3 aylık bütçesini aştığını okudum.
O ancak buzdağının ucu sayılır. Ciddi anlamda para kaybediyoruz. Irak'ın Orta Doğu'daki Armageddon'un başlangıcı olacağına inanmıştım. Bu yüzden üretimimizi arttırmıştık. Ancak şok ve korku ile geçen birkaç aydan sonra savaş bir yıl boyunca devam eden ve neredeyse mantar tabancası ile sürdürülen silik yarışına döndü. 150 milyar dolarlık bir şirketi adamlarımın ambardaki askerlere patates salatası yapması için kurmadım. Bu bir anlık kararla ortaya çıkan bir karmaşa ve sorumlusu da benim. Ama bu durumdan kurtulmamızı sağlayacağım. Bu sebeple seni görevlendirdim. Bakmam gereken insanlar var.
Pender ağırbaşlı bir şekilde doğrudur dedi. Ayrıca konuyla ilgilenen ünlü insanlar da var. Onlara vereceğimiz Konstantin'i unutmayın yazılı tişörtlerden giyinecekler. Yeni filmlerini duyuracaklar ve yumruklarını havaya kaldırıp bağımsız Rusya diyecekler. Hatta Washington'a gidip politikacılara dahi sataşabilirler.
Sorun yaratan birileri var mı?
3 kişi var. Pender bilgisayarının ekranını kontrol etti.
Kızıl tehdit ile ilgili 148 haber önümüzdeki hafta dünyanın her yerinde yayınlanacak. 2 kişi hariç herkes istediğimiz şeylere harfi harfine uyuyor. Bu kişilerden biri İspanya'da, biri de New York'ta. Özellikle İspanya'daki kişi işin peşini bırakmıyor. Ancak 2 yıldır kraliyet ailesi ile ilgili bir skandal üzerine çalışıyormuş. Yarın o habere duyduğu ilgiyi yeniden alevlendirecek bazı belgeler eline geçecek.
Peki New York'taki kişi?
Adamın eşi bir süredir kocasının onu aldattığından şüpheleniyormuş. Kadın yarın içgüdülerinin doğru olduğunu gösteren bir hediye alacak. Böylece kocası da oyundan tamamen çıkmış olur. Boşanma işleri hem berbattır hem de epey vakit alır. Maalesef tecrübelerime dayanıp bunları söylüyorum.
Bunları nereden öğrendin?
Dikkate değer hemen hemen tüm gazetecilerle ilgili dosyalarım var. Bizler sırları topluyoruz, yarım yalanlar uyduruyoruz ve müşterilerimize faydalı olacağını düşündüğümüz anlarda bu tür bilgileri gizliden ortalığa yayıyoruz.
Sorun yaratan 3 kişinin olduğunu söylemiştin.
O da kendisini Rusya ile ilgili işlerde uzman sanan Amerikalı bir senatör. Senatoyu konu ile ilgili toplantıya çağırma planları yaptığı ve çok da şüpheci biri olduğu yönünde bilgi aldık.
Bu konuyla ilgili ne yapacaksın?
Umumi bir erkekler tuvaletine girdiğinde Larry Craig'in durumundaki gibi bir erkeğe cinsel ilişkide bulunmayı teklif ettiğini söyleyeceğiz.
Yani Senatör Craig'e tuzak mı kurulmuştu?
Kim bilir, hem kimin umurunda? Böylece bu senatörü arkada bırakmış olacağız.
Peki bu taktiği nasıl adlandırıyorsunuz?
Pender gülümseyerek mahvoldum taktiği dedi.
Uygun bir isim bulmuşsunuz.
Ben aslında hedefin ne olduğunu dahi anlamadı, daha zekice planlanmış yaklaşımları tercih ederim. Gazetecilerin Irak'ta birliklerin içine konuşlandığını hatırlıyor musunuz?
Evet, böylece savaşı ilk elden dile getirmeleri sağlanmıştı sanırım.
Hayır, bu yöntemle haberler sadece Pentagon'un bakış açısına göre anlatılmıştı. O fikir bana aitti. Bu sebeple konuyla ilgili tüm generaller ve yetkililer bizzat buraya gelip bu fikri ortaya attığım için bana yalakalık yaptı.
İşini biliyorsun Dick.
İşimi en iyi yerde öğrendim.
Neresiymiş orası?
Beyaz Ev basın biriminde bu işe başladım.
Creel iki kişinin yazılı belgeler üzerinde çalıştığı savaş odasındaki büyük bir çalışma masasını işaret etti. O nedir?
O felaket yazıtı. Geçenlerde rakiplerimizden birinin buna benzer bir şeyle 1. Basra Körfezi Savaşı sırasında Batı'yı Kuveyt'i savunmaya ikna etmekle görevlendirilmiş olduğunu öğrendik. Orada çok iyi sonuçlar alınmış. Biz de aynı yöntemi burada kullanabileceğimizi düşündük. Ancak gösterişli yüz binlerce kağıt basmak yerine elle hazırlanmış daha ilkel şeyler yapmayı tercih ettik. Böylece şu ana kadar yürütülen teknolojik saldırıyı dengeleyip daha gerçekçi bir hava yaratacağız. Bunlardan sadece bir düzine kadar yapacağız. Ama hazırladıklarımızı maksimum etki altına almak için en uygun hedeflere göndereceğiz.
Creel düşüncelice kara harekatı dedi.
Pender işin o kısmı size ait dedi. Herkesi bir yalanın doğru olduğuna ikna edebilirim. Ancak kan dökülmesi için herhangi bir şey yapamam.
Ben o kısmı iyi bir şekilde planladım. Aslında kısa zamanda bununla ilgili kanıtları göreceksin.
Peki denklemin diğer tarafı ile ilgili bir gelişme var mı?
Creel sert bir ifadeyle ne olmuş denkleme dedi.
Bize zamanı gelince haber vereceğinizi söylemiştiniz.
Peki size haber verdim mi?
Hayır.
Demek ki daha zamanı gelmemiş.
Creel bir dakika sonra odadan ayrılmıştı. Pender soğuk savaş döneminde adamın servet elde etmesine yardımcı olmuştu. O kaynak kuruyunca da sayısız küresel anlaşmazlıklara neden olmuşlardı. Tüm bunlar tam anlamıyla kucaklarına düşen 1. Irak Savaşı ve onun devamında ortaya çıkan karlı 2. Irak Savaşı'na kadar devam etti. Ancak Creel geçenlerde Pender'e Amerikalılar tamamen dağıldı, ABD barış modunda, paralarını savunma yerine eğitime, altyapıya ve sağlığa harcıyorlar.
O aptallar bir anlığına durup Tanrı'ya bağlılık yemini etmeden çocuklarını okula, nenelerini de doktora göndermelerinin ne kadar zor olacağını düşünmüyor. Önüme ne kadar engel çıkarsa çıksın bu savaşı kazanacağım demişti.
Dick Pender bu adamın dediklerini harfiyen yerine getireceğini çok iyi biliyordu.
20. Bölüm. Sergey Petrov sokakta yürüyordu. Son iki gündür New York'u vuran soğuk havaya karşı ilerlerken yakası havaya kalkıyordu. Yerel bir televizyon kanalı için yapılan bir çekimden yeni çıkmıştı. Yayında ülkeden kaçmadan önce Federal Güvenlik Biriminin ikinci adamı olarak Putin-Gorshkov rejiminde tanıklık ettiği korkunç uygulamaları tekrar dile getirmişti. Batılılar anlattıklarına inanmış, ona değer vermişlerdi. Petrov bunun devlet başkanı kılığına girmiş, diktatörlere uşaklık yapmaktan çok daha iyi olduğunu öğrenmişti. Kızıl korku kampanyasının kaynağını bilmiyordu, gerçekten de önemsemiyordu. Gorshkov şeytani biriydi. Petrov'un memleketi yanlış yola sapmıştı. Son zamanlarda gün yüzüne çıkan dehşet verici gerçeklerin doğru olup olmadığını da umursamıyordu. Muhtemelen bunların bazıları doğruydu ve bu Petrov için yeterliydi. Ceketinin cebindeki silahın varlığını hisseden Petrov dikkatli bir adamdı. Hedef haline geldiğini biliyordu. Gorshkov bir ölüm listesi hazırlasa adı en üst sıralarda olurdu. Dışarıya silahsız adım atmazdı. Halka açık yerlerden şaşmazdı ve eğitimli gözleri her daim etrafı tarardı. Yanında birileri varken hiçbir zaman bir şey yemez içmezdi. Litvinenko'nun öldüğü gibi ölmeyecekti. Polonyum 210 katılmış bir çayı içmeyecekti. Köşeye kadar yürüdü ve bir taksi çağırdı. Taksi kaldırımın yanında durdu ve şoför dışarı baktı. Petrov Grand Central istasyonu dedi. Taksici başıyla onay verdi ve Petrov taksiye atladı. Tam içeri girerken diğer taraftaki arka kapı açıldı ve bir adam içeri girdi. Aynı anda iri yarı bir adam da Petrov'u arkasından itti ve onun yanına oturdu. Kapılar kapatıldı ve taksi gaza bastı. Petrov kendisini kaçıran kişilere dahi bakamamıştı. Adamlar onu sıkıştırmıştı. Cüsseleriyle Petrov'un ellerini bedenine yapıştırmışlardı. Silahı cebinde duruyordu. Bir bıçak boğazını yararken bir diğerinin de yan tarafını deldiğini hissetti. Daha sonra da ardı ardına bıçak darbeleri aldı. Hayatı sönüp giderken öne doğru düştü. Taksi şehrin dışına Westchester'a gitti. Küçük karanlık bir parkın yakınında durdu ve üç tane adam arabadan dışarı fırlayıp kendilerini bekleyen cipe bindi. Petrov'un cesedini taksinin zemininde yatmış halde bırakarak oralardan uzaklaştılar. Alnına Sharpie marka siyah keçeli kalemle Rusça bir kelime yazmışlardı. Kelimenin tercüme edilmiş hali durumunu çok iyi anlatıyordu. Vatan haini. Cipte ise Sezar şapkasını ve maskesini çıkarıyordu. Bu Nicholas Creel'in kara harekatı biriminin başlangıç saldırısıydı. Cip uzunca bir süre yola devam etti ve sonunda hedefe vardı. Gerekli ayarlamalar yapılmış, paralar ödenmişti. Bu sayede herhangi bir sorunla karşılaşmadan yolu kat etmişlerdi. Cip toprakta kocaman bir oyuğun açıldığı yerin en uzak ucuna gelmişti. Adamlar dışarı çıktı, bagajı açtı ve bir ceset torbasını aşağı indirdi. Sezar ceset torbasının fermuarını açtı ve boş boş ona bakan surata göz attı. Zavallı Konstantin'in pembe dizi kariyeri başlamadan bitmişti. Sezar fermuarı kapattı, torbayı sırtına yüklendi, oyun kenarına taşıdı ve torbayı aşağı attı. Damperli bir kamyon da o sırada harekete geçti. Oyuğa yanaştı ve tonlarca molozu Konstantin'in mezarına boşalttı. Ardından da bir buldozer geldi ve oyuğun yanında duran dağ büyüklüğündeki toprağı doldurdu. Oyuk diye bir şey kalmayacaktı. Sezar adama yarım yamalak bir asker selamı çaktı. Güle güle Konstantin, seni hiç unutmayacağız. Sezar adamları ile birlikte oralardan uzaklaşırken gizli bir numarayı aradı ve görevin başarılı bir şekilde tamamlandığını bildirdi. Binlerce kilometre uzakta olan Nicholas Creel listesindeki bir maddenin daha üstüne çizgi çekti. Dick Pender kurduğu akıl oyunları ile dünyayı enayi yerine koymayı bilen zeki bir adamdı. Bazen gerçekten ölü bir beden milyonlarca ruhun içine işleyebilirdi. Hiç kimse bu oyunu Nicholas Creel'dan daha iyi oynayamazdı. Tüm bunlar bir tek cesetle başarılabiliyorsa, binlerce cesetle neler yapılırdı? 8. Ayrımın sonu. Sayfa 121.